Ayrım 16, Sızıntı, Wikileaks'te ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, sayfa 240. Baykal ve Büyükanıt'ın özel hayatı. Briefing notlarından devam edelim. Amerikalılar çokça dile getirilen önemli bir iddiayı polise soruyorlar. Ergenekon ile PKK arasında nasıl bir bağlantı kurulduğunu öğrenmek istiyorlar. Başbakanın da 12 Haziran seçimlerine hazırlanırken sıkça yaptığı vurgu Silivri-Kandil arasında köprü olduğu iddiasıydı. Amerikalılar hiçbir somut dayanağı olmayan bu iddiaya polisin şöyle yanıt verdiğini ifade ediyorlar. Briefingi verenler Ergenekon gözaltılarından sonra polis ve polis kanallarına yönelik PKK saldırılarında hızlı bir artış gördüklerini belirterek cevap verdiler. Delillerle, tanıklarla suçları bulmaya çalışan bir soruşturma kurumu değil de bir siyasi partinin ya da cemaatin temsilcisinin verebileceği bu cevap şaşırtıcı. PKK ile yürütülen savaşta ölümlerin çoğunluğunun asker olmasına rağmen TSK ile PKK arasında bağlantı kurmaktan çekinmeyen polis teşkilatı Ergenekon-PKK bağlantısını kendi mensuplarına yapılan saldırılara bağlıyor. Amerikalı müsteşar da bu bağlantıyı kriptoda sembolizm diyerek tanımlamış. Briefingi içeren kriptolarda öyle bir bölüm var ki belki de Mayıs 2010'da CHP lideri Deniz Baykal'a yapılan kaset komplosunun kaynağını görmemizi sağlıyor. Polis ayrıca bazılarında, Ergenekon sanıkları kastediliyor, AB ve Türk hükümetine karşı psikolojik savaş yöntemleri öneren gizli raporlar ve belgeler de buldu. CHP lideri Baykal'a yapılan bir şantaj hakkında kanıtlar da buldu. Bugüne kadar incelediğimiz iddianamelerde polisin kastettiği şekilde Baykal'a yapılan bir şantaj hakkında kanıtlara rastlamadık. Ancak belgenin gösterdiği çok açık bir gerçek var ki o da Ergenekon soruşturmasını yürüten polislerin elinde 2008 yılının Kasım ayından beri Baykal'a ait olduğu iddia edilen bazı şantaj malzemeleri vardı. Bunları da ABD'li diplomatlarla paylaştılar. Genel kanaat polislerin sunduğu Baykal malzemesinin Deniz Baykal tarafından gerçek dışılığı kanıtlanan İsviçre'de hesabı olduğuna dair belge olduğu yönünde. Briefingden 1,5 yıl sonra çirkin bir komployla siyaset dışına itilen Deniz Baykal'ın kaderi belki de o günlerde çiziliyordu. Belgenin devamında insanın kanını donduran bazı önemli ayrıntılar var. Kripto'da briefingde eski genelkurmay başkanı Büyükanıt'ın kızının cinsel ilişkileriyle ilgili fotoğraf ve belgelerin de ortaya çıktığının konuşulduğu ifade ediliyordu. Söz konusu iddiaya dair hiçbir delil Ergenekon iddianamelerinde bulamadık. Ancak polisin Yaşar Büyükanıt'ın ailesinin özel hayatını hedef alan bazı materyalleri ABD'li diplomatlara gösterdiği anlaşılıyor. Ergenekon sanıklarına atfedilen bu belgelerin aslında emniyet içinde bir yapılanmanın çalışması olduğunu düşünmek istemiyoruz. Ancak Wikileaks belgelerindeki bu satırlar bize Emniyet İstihbarat Dairesi eski başkanı Sabri Uzun'un İçişleri Bakanlığı müfettişlerine 20 Eylül 2010 tarihinde verdiği ifadedeki şu cümleleri hatırlatıyor. Ben bu cemaatin, yani Gülen cemaati kastediliyor, bir komutan ile ilgili yaptığı yasa dışı işi bizzat tespit edip ilgili bir makama kişiye özel yazıyla bildirdim. Ne o yazının içeriğini ne de o makamı yetki verilmeden asla açıklayamam. Emniyet içindeki cemaat yapılanmasının bir komutan hakkındaki çalışmasını tespit ederek müfettişlere bildiren Sabri Uzun, 2006 yılının Mart ayında bir komployla Emniyet İstihbarat Dairesi'nin başından alındı. İlginçtir, bu görevden alınma hikayesinin Büyükanıt'la ilgili bir hikayesi var. O günlerde Başbakan Erdoğan'a Sabri Uzun tarafından gönderildiği iddiasıyla basına yansıyan ve Şemdinli'de Umut Kitabevi'nin bombalanmasından sonra Yaşar Büyükanıt'ın ilişkide olduğu askerleri sorumlu tutan bilgi notunun ardından Uzun görevden alınmıştı. Oysa Sabri Uzun bu bilgi notunu kendisinin hazırlamadığını söylüyordu. Anlaşılan birileri Sabri Uzun adına Yaşar Büyükanıt aleyhine yaptığı çalışmayı başbakan ile paylaşmış, günah keçisi olan Uzun görevden alınmıştı. Yine kırılmak istenen yumurtalar birbirine vurularak asıl failler gizleniyordu. Sabri Uzun, uzun süre görevden alınmasının askerlerin işi olduğunu sandı. Kendisine atfedilen bilgi notunun ardından askerlerin görevden alınması için baskı yaptığına inanıyordu. Ancak Sabri Uzun 3 yıl sonra gazeteci Cüneyt Özdemir'e fikirlerinin değiştiğini söyledi. Özdemir bunu Önemli İşler Dairesi isimli kitabında şöyle anlattı. Aradan yıllar geçtikten sonra kitabın hazırlanması sırasında kendisiyle yapılan görüşmede kendisinin görevden alınmasıyla ilgili görüşlerinin neredeyse tamamen değiştiğini görünce biz de şaşırdık. Sabri Uzun o yıllarda görevden kendisini alan önemli bir güç olduğunu söylüyor ama artık bunun askerler olduğunu düşünmüyordu. Hatta görevden alınmasında dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın göreve gelmesi sürecinde yaşanan bir komployu ortaya çıkarmasının etkili olduğuna inanıyordu. Sanırız söylemek istediğimiz anlaşıldı. Polislerin ABD'li diplomatlara gösterdiği çirkin görüntüler büyük olasılıkla Ergenekon sanıklarının elinden çıkmamıştı. Çok daha önce kendilerinin yaptığı bir çalışmanın artıkları olabilir miydi? Bu soruyu dolaylı olarak yanıtlayan bir açıklamayı vererek devam edelim. 12 Eylül referandumunda yargıda evet seçeneğinin başını çeken ancak HSYK seçimlerinin ardından hayal kırıklığına uğrayan Demokrat Yargı Derneği Başkanı Orhan Gazi Ertekin, Express dergisinin Ağustos 2011 sayısında şunları söylemişti. Bugün tasfiye olan grup Emin Arslan, Hanefi Avcı, Sabri Uzun ve bir kişi daha bu davaya ikna olmuyor. Tam Şemdin de öncesi Ankara'da polis şefleri toplanıyor. Hanefi Avcı kesimini de çağırıyorlar. O kesim siz kazanamazsınız, asker kazanacak, biz tarafsız kalalım diyor. Veli Küçük vakası. Briefing'i veren polislerin en çok bahsettikleri isim kuşkusuz emekli Tuğgeneral Veli Küçük. Küçüğün parmağı olduğu iddia edilen eylemler belgede şöyle anlatılmış. Briefing'i verenler küçüğün adının Danıştay saldırısı, Hrant Dink'in ve Mustafa Duyar'ın öldürülmesi dahil birkaç terör olayına karıştığını söylediler. Emekli Tuğgeneral Veli Küçük Ergenekon davasının kuşkusuz en önemli isimlerinden. Küçük susurluk sürecinde adı faili meçhulleriyle anılan sembollerden. Davanın bir diğer sanığı İbrahim Şahin ile beraber kamuoyunda olumsuz bir imajları olduğu açık. Ergenekon davasında Küçük ve Şahin'in tutuklanmasına bu nedenle pek az insan itiraz etti. Pek çok kişi Küçük ve Şahin ilk kez gözaltına alındığı sırada iki ismin gayrimeşru ilişkileri olabileceği kanaatine sahipti. Bu durum davaya bir meşruiyet de sağladı. Nihayetinde 90'lı yıllarda devlet içerisinde örgütlenmiş ve PKK'ya karşı gayri nizami savaş stratejisini benimlemiş bir grubun varlığı konusunda herkes mutabıktı. Kürt mafya liderlerinin yerine ülkücü mafyanın cinayetleriyle yerleşmesi, yasal planda faaliyet gösteren Kürt kökenli siyasetçilerin faili meçhullerle ortadan kaldırılması, Hizbullah gibi kontur gerilla faaliyetine karışan örgütlere silah temin edilmesi kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşmişti. Bu eylemlerin Susurluk Çetesi adıyla anılan asker, polis, siyasetçilerden oluşan bir organizasyon tarafından gerçekleştirildiğine toplum ikna olmuştu. İşin ilginç yanı bu organizasyona en büyük darbeyi 28 Şubat'ta asker vurmuştu. Nitekim Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde PKK'dan bile daha tehlikeli ilan edilen bu çete 28 Şubat sürecinde tasfiye edildi. Oysa o günlerde iktidarda olan ve AKP'nin kurucu kadrolarını içinde bulunduran Refah Partisi bu çeteyi görmezden geliyor. Susurluk Çetesi'nin üzerine gidilmek istenmesine faso fiso diyordu. Belki de bu nedenle faili meçhul cinayetlerin kurbanı olan Kürtler, çeteleri faso fiso diye tanımlayan siyasal İslamcıları değil 28 Şubat'ı desteklediler. İşte Türkiye'nin bu yakın dönem geçmişinin Ergenekon davasının neresinde olduğu çok sorgulandı. Veli Küçük ve İbrahim Şahin'in tutuklanmasından hareketle savcının gerçekten yasa dışı oluşumlarla hesaplaştığı izlenimi kısa süre sonra yerini iki farklı teze bıraktı. Davayı destekleyenler başlangıç koşullarından sapmadan davanın çetelerle hesaplaşma olduğunda ısrar ettiler. Ancak dava yıpranınca ve deliller şüpheli hale gelince bu davanın gerçek suçlulara dokunmasa da yararlı olduğunda ısrar ettiler. İkinci görüş davanın çetelerle hesaplaşmak bir yana derin devleti akladığını düşünüyor. Savcılar İbrahim Şahin ve Veli Küçük'ün geçmiş faaliyetleriyle yalnızca merak düzeyinde ilgiliydi. Dava esas olarak her iki ismin de emeklilik sonrası faaliyetini hedefe koyuyordu. Savcılara göre Ergenekon örgütü 1999-2000 yıllarında kurulmuştu. 1990'lı yıllarda yaşananlar bu nedenle dava dışıydı. Tam da bu noktada es geçilen bir bilgiyi aktaralım. Ergenekon davasında sanık olan Veli Küçük, TBMM Mesulluk Komisyonu tarafından dinlenmedi bile. Yani sanılanın aksine Veli Küçük ifade vermekten kaçmadı. Komisyon aldığı dinleme kararından, dinlenecekler arasında Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller de vardı, ertesi gün, yani 11 Mart 1997'de, dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın talimatıyla vazgeçti. Sonuç olarak, elbette Veli Küçük'ün Susurluk çetesiyle ilgili ifadesi alınmalı ve gerçek neyse ortaya çıkmalıdır. Suçu varsa da cezasını çekmelidir. Ancak olgular olmadan yaratılan imajlar üzerinden yargılamak, konuşmak, hukuk ve gazetecilik etiğinin kabul etmediği noktalardan biridir. Susurluk ile yüzleşmek demek, kuşkusuz Tansu Çiller'in, Doğan Güreş'in, Hasan Kundakçı'nın, Mehmet Ağar'ın ve elbette Mehmet Eymür'ün soruşturulduğu bir dava sürecine girmek demektir. Ergenekon savcıları böyle bir fasıldan uzak durdular. Özellikle Susurluk'u kurcalamadılar. Ancak İbrahim Şahin ve Veli Küçük gibi bugün o isimlerin uzağında kalmış ve kamuoyunda isimlerinin üzerinde soru işareti oluşmuş iki ismi davaya dahil ederek sürece meşruiyet kazandırmaya çalıştılar. Ancak emekli orgeneral Atilla Kıyat'ın ifadesiyle bir devlet politikası olan 90'lı yıllardaki faili meçhulleri sorgulamak yerine son 10 yılda hem Küçük'ün hem Şahin'in işlediği iddia edilen suçlar mercek altına alınınca davanın da bir anlamı kalmadı. Şahin ve Küçük'e yapılan suçlamalar. İbrahim Şahin'e yöneltilen suçlama Genelkurmay'dan aldığı talimatla bir suikast timi kurmaktı. Genelkurmay ile Şahin arasındaki irtibatı savcılara göre Fatma Cengiz isminde bir kadın sağlıyordu. Ancak Cengiz'in İbrahim Şahin ile yaptığı 8000 civarında görüşmeye bakılınca söylenebilecek bir tek söz var. İlkokul mezunu olan ve garip tavırlarıyla dikkat çeken Cengiz, bunama belirtileri gösteren Şahin'i kandırmıştı. Telefonda Şahin'le yaptığı hayal ürünü konuşmalar, hatta bir tekstil atölyesindeki mesai arkadaşlarını telefonda Şahin'e komutan diye tanıtması gibi garip davranışlar, dava için yeterince delil üretilmesini sağladı. Demans hastası Şahin, kurulan terörle mücadele timinin başına geçeceğine ikna olmuştu. Kısacası birileri Şahin'in Susurluk dönemi ilişkilerini sorgulayarak hesaplaşmak yerine yakın döneme ilişkin tuhaf bir senaryoyla Şahin'i suçlamayı ve bu şekilde davaya meşruluk kazandırmayı denemeyi tercih etti. Belgede Veli Küçük ile ilgili iddialara gelirsek, Hrant Dink cinayetinin Ergenekon ile irtibatını gösteren herhangi bir delile bugüne kadar ulaşılamadı. Aksine Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda cemaate yakınlığı ile bilinen polislerin cinayetteki rolü eleştiri konusu yapıldı. Buna rağmen Türk polis yetkilisi FBI'ya cinayeti Veli Küçük'ün işlettiğini söyledi. Tabii polisin bu konuda bir bildiği varsa bunu neden savcılık yerine Amerikalı diplomat ve polisleriyle paylaştığı ayrı bir tartışma konusu. Şimdi gelelim diğer eylemlere. Önce Cumhuriyet Gazetesi'ne Molotov kokteyli atılması olayının nasıl Ergenekon'a ve Veli Küçük'e bağlandığını anlatalım. Hukukun işleyişinin Türkiye'de nasıl olduğunu daha iyi gösterelim. 29 Mart 2008 günü 23.30'da Şişli'deki Cumhuriyet Gazetesi binasına 3 kişi Molotov kokteyli attı. Molotov kokteyli bahçedeki çöp tenekesine isabet etti ve bir kamp ateşi kadar alev çıkardı. Olayın faili 3 kişi kısa sürede yakalandı. İsimleri Bedirhan Şinal, Umut Erdoğan ve Oğuzhan Aslan'dı. Aslan 15 yaşından küçük olduğu için çocuk büroya götürüldü. İçlerinden en kıdemli olan Bedirhan Şinal ise Eyüp Ülkü Ocakları'na gidip gelen gasp ve yaralama gibi suçlardan cezaevine girip çıkmış bir sabıkalı. Şinal yakalandıktan sonra polisler onu terörle mücadele şubesine götürüyor. Şinal'ın ilginç bir özelliği var. Genel teamülün aksine Şinal poliste ifade veriyor ancak savcılık ve mahkemede susma hakkını kullanıyor. Poliste ise öyle bir ifade veriyor ki, ifadesine göre önce İlhan Selçuk öldürülecekti, sonra İstiklal Marşı'nı İbne gibi okuduğu için popçu Robert Hatemo. Daha sonra sırada Orhan Pamuk vardı. Şinal planın içinde olduğunu iddia ettiği onlarca kişinin adını veriyor. Bunların arasında mahallede kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşı da var. Bedirhan Şinal, Edirne F tipi cezaevinde iki Ergenekon sanığı ile aynı koğuşa konuluyor. Burada Ergenekon'u keşfediyor. Bir dilekçe yazarak yeni itiraflarda bulunacağını söylüyor. 30 Nisan 2008 günü Beşiktaş'a getirilerek savcı Kadir Altınışık'a ifade veriyor ve molotofları Ergenekon'un talimatıyla attığını söylüyor. Kendisine talimatı daha önce aynı koğuşta kaldığını söylediği Sedat Peker'in adamı olarak bilinen Boğaç lakaplı Emre isimli birinin verdiğini anlatıyor. Bu ifadenin ardından Sedat Peker ile ilişkisi olduğu tespit edilen Boğaç Kağan Murathan, Seyhun Zaim, Baha Ballı, Fatih Derdiyok ve Bayram Demir tutuklanıyor. Ortada Şinal'ın ifadesinden başka delil olmamasına rağmen sanıklar neredeyse 3 yıldır tutuklu. Üstelik Şinal kendisine gösterilen fotoğraflardan sanıkları teşhis edemiyor. Cezaevi belgelerinden ise değil aynı koğuşta, aynı blokta kalmadıkları anlaşılıyor. Şinal 19 Aralık 2008 günü cezaevinde polise ek ifade veriyor. Polis Şinal'a eğer suç ortaklarını ve suçlarını açıklarlarsa etkin pişmanlıktan faydalanabileceğini ve cezasını düşürebileceğini anlatıyor. Bu açıklamasıyla senaryo tekrar değişiyor. İşin içine Veli Küçük olmak üzere başka isimler de sokuluyor. Eyüp Silahtar Ağa'da benzin istasyonundan 5 TL'lik benzin alarak 3 kola şişesine koyan ve atletlerini yırtıp fitil yapan ama denemek için attıkları şişe kırılınca 3 kola şişesindeki benzini bir bira şişesinde birleştiren ve sonunda bunu da Cumhuriyet Gazetesi'nin çöp kutusuna isabet ettiren ikisi 15 yaşından küçük 3 arkadaşın hikayesi böylece Veli Küçük'e ve nihayetinde Ergenekon'a bağlanıyor. Emekli Tuğgeneral sözde Ergenekon'un beyni, Cumhuriyet Gazetesi'ne bu şekilde molotof attırmakla suçlanıyor. Gelelim Danıştay saldırısına. Bilindiği gibi saldırıyı Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım'ın aralarında bulunduğu bir ekip gerçekleştiriyor. Aynı ekip Cumhuriyet Gazetesi'ne 3 kez bomba dağıtmıştı. Hem Arslan hem Yıldırım Cumhuriyet'e bombaları attıklarını kabul ediyorlar. Danıştay'ı basarak Mustafa Yücel Özbilgin'i öldürdüğünü ise sadece Alparslan Arslan kabul ediyor. Arslan bombaları Süleyman Esen isimli şahıstan aldığını söylüyor. Önce tarihleri hatırlatalım. Cumhuriyet Gazetesi 5, 10, 11 Mayıs 2006 tarihlerinde 3 kez bombalanıyor. Ancak olayın faillerini bulma konusunda polis son derece isteksiz davranıyor. Örneğin olay yerinde sinyal veren telefonların abone kimlikleri kolayca bulunabilecekken bu gerçekleşmiyor. Bombayı attıktan sonra kaçış istikametindeki MOBESE kayıtları istenirken sanıkların gazete binasının önüne geldiklerini gösteren kayıtlar incelenmiyor. Etraftaki iş yerlerinin kameralarının kayıtlarının bulunmadığı şeklinde tutanak tutuluyor. 16 Mayıs tarihine kadar görgü tanıklarından alınan bilgilerde robot resim çizilmiyor. Görgü tanıklarının ifadesi bombalamadan 3 gün sonra alınıyor. Bu kadar ihmalden sonra Alparslan Arslan İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor ve 17 Mayıs 2006 günü Danıştay baskınını gerçekleştiriyor. Cinayet günü yakalanan Alparslan Arslan'ın aracında ise bütün ihmallerde adı geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün araç tanıtım kartı bulunuyor. İlginç değil mi? Devam edelim. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar cezalandırılıyor. Alparslan Arslan'ın yanı sıra suç ortağı Osman Yıldırım'da cinayeti planlayan isim olarak hüküm giyiyor. Alparslan Arslan'ın bombaları aldığını söylediği Süleyman Esen ise silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüte bomba temin etmekten 10 yıl hapis cezası alıyor. Burada dikkat çekici olan Süleyman Esen, Alparslan Arslan ve Fethullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen arasındaki ortak arkadaşlık. Çünkü Arslan Danıştay cinayetini işlemeye giderken Vakit Gazetesi'nin işte o üyeler manşetli sayfasını Kemalettin Gülen'in ofisindeki bilgisayardan alıyor. Kısacası dava süresince kimsenin aklına Ergenekon gelmiyor. Davada herkes suçunu kabul ediyor ve hüküm giyiyor. Fakat tam da bu süreçte ilginç bir şey oldu. Bombaları Alparslan Arslan'a verdiği için hüküm giyen Süleyman Esen'in avukatı olan Mehmet Ener, Danıştay saldırısından 2 yıl sonra ve mahkemenin kararından 1 hafta önce 6 Şubat 2008 günü Sincan F tipi cezaevinde Osman Yıldırım ile görüştü. Bu görüşme Danıştay saldırısının seyrini değiştirdi. Ener bu görüşmenin ardından savcılığa ve henüz karar vermemiş olan mahkemeye gitmek yerine Star gazetesi yazarı Şamil Tayyar'ı ziyaret etti. Tayyar ertesi gün yazısında Osman Yıldırım'ın sürpriz açıklamalar yapacağını duyurdu. Avukat Mehmet Ener garip bir şekilde mahkemede de konuşmadı ve müvekkili dahil bütün sanıklar cezalandırıldı. Ener Danıştay davası sona erdiği ve saldırının failleriyle avukatlık ilişkisi tamamlandığı halde müvekkili bile olmayan Osman Yıldırım ile düzenli olarak 8 kez görüştü. Yıldırım bu görüşmelerin ardından bombaları aslında Süleyman Esen'den değil Veli Küçük'ten aldığını hatırladı. Ener 11 Mart 2008 günü Ergenekon savcıları Zekeriya Öz ve Mehmet Ali Pekgüzel ile görüştü. Ertesi gün Osman Yıldırım aynı savcılara ifade vererek bombaları 27 Nisan 2006'da Ataşehir'de düzenlenen bir toplantıda Veli Küçük'ten aldığını ve kendilerini Küçük'ün azmettirdiğini anlattı. Böylece dava Veli Küçük üzerinden Ergenekon'a bağlandı. Sanki birileri saldırıdan 2 yıl sonra Osman Yıldırım'ın kulağına onlarca tutuklamaya rağmen bir türlü silahlı eylemle ilişkilendirilemeyen Ergenekon örgütünün adını fısıldamış gibi. Üstelik Osman Yıldırım davanın sanığı olmakla kalmadı. Savcılar tarafından bir de gizli tanık yapıldı. Tüm bu bağlantıyı sağlayan avukat Mehmet Ener'in bir dönem Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptığını, ardından AKP'ye ve cemaate yakın görüşleri savunduğunu da hatırlatalım. Briefing veren polislerin iddiasında adı geçen Mustafa Duyar bağlantısından da söz edelim. Eski bir DHKPC üyesi olan Duyar, 9 Ocak 1996 tarihinde Sabancı Holding'in binasına sızarak Özdemir Sabancı'yı öldürdü. Mustafa Duyar, 15 Şubat 1999 tarihinde kamuoyunda Karagümrük Çetesi lideri olarak bilinen Nuri Ergin'in talimatıyla öldürülmüştü. Uşak cezaevinde 19 Aralık 2000 tarihinde çıkan bir isyanın ardından Nuri Ergin cezaevinin çatısına çıkarak "Bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü, Veli Küçük'e bizi sor" ifadelerini kameralara doğru haykırmıştı. Daha önce televizyonlarda yayınlanan bu video Ergenekon 1. iddianamesine de girmiş ve Nurişler Çetesi'nin Küçük'ün talimatıyla Duyar'ı öldürttüğü, dolayısıyla Küçük'ün hem DHKPC ile hem de Nurişler Çetesi ile gerekli koordineyi sağladığı ifadesi iddianamede yer almıştı. Şimdi taşları yerli yerine oturtalım. Özdemir Sabancı'yı Mustafa Duyar öldürdü. Eski DHKPC'li Duyar'a emri DHKPC verdi. Nitekim DHKPC yöneticisi Ercan Kartal, savunmasında Sabancı cinayetinin kendi örgütünün eylemi olduğunu kabul etti. Kartal, eylemde başka bir bağlantı aranmasını eleştiren pek çok açıklamada da bulundu. DHKPC itirafçısı Mustafa Duyar'ı ise Nuriş çetesi öldürdü. Ergin'in yukarıda kullandığı ifadeler emri Veli Küçük'ün verdiğine dair şüphe uyandırdı. Nitekim Ergenekon savcıları da bu şüpheye dayanarak Veli Küçük'ü Mustafa Duyar cinayetini azmettirmekle suçladı. Kısacası Küçük hiçbir yerde Ergenekon iddianamesi dahil Sabancı cinayetiyle suçlanmadı. Polis yetkilisinin briefingdeki iddiası bu nedenle gerçeği yansıtmıyor. Veli Küçük Duyar cinayeti konusunda Ergin kardeşleri Ergenekon savcılarının yönlendirdiği iddiasında bulundu. Cinayeti işleyen Nuri Ergin bunun üzerine Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar'a bir mektup yazarak şunları söyledi. "Bizim Veli Küçük'le ilgili en ufak bir suç isnadımız olmadığı halde bu açıklamayı neden yaptı? Bu telaşı, heyecanı, paranoyaklığı neden? Bize bu iftirayı attığı için kendisini namert ve haramzade ilan ediyoruz. Ayıptır." Dündar'a yazdığı mektupta cinayet emrini bizzat kendisinin verdiğini söyleyen Ergin, Duyar cinayetinin ardından kendilerinin de hedef haline geldiğini ve Eskişehir cezaevinde saldırıya uğradıklarını anlattı. Ergin şunları söyledi. "Birileri Veli Küçük'ü dar ağacına çıkarmış, sandalyesini bizim tekmelememizi istiyor. Özür dilemezse tekmeyi vuracağım." Veli Küçük'ün kızı ve avukatı olan Zeynep Küçük ise WikiLeaks belgelerinin ardından şunları söyledi. "Burada benim en çok dikkatimi çeken polis tarafından ABD'li yetkililere, FBI sorumlularına verilmiş olan briefing. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Türk Polis Teşkilatı'nın iddianamesi hazırlanmış, davası açılmış. 24 Kasım 2008 tarihinden bahsediliyor. Bizim iddianamemiz Temmuz'da yayınlanmıştı. Yargıya intikal etmiş bir konuda ABD yetkililerini iknaya yönelik olarak böyle bir çalışmanın içine girmiş olmasını ben anormal buluyorum. Bu Türk polisinin görevi mi? İçişleri Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunacağım." Aslında AKP yönetimi iktidarının ilk yıllarında Veli Küçük'e karşı olumsuz bir tutum almıyordu. Öyle ki AKP'nin 2002 seçimleri öncesinde Veli Küçük'e milletvekilliği teklif ettiği siyaset kulislerinde bilinirdi. Ergenekon davasının 3 Haziran 2011 tarihli duruşmasında Küçük, 2004 yılında New York'ta kaldığı otelde karşıdan Başbakan Erdoğan'ın ekibiyle geldiğini gördüğünü ifade ederek şöyle söyledi. Recep Bey'in bana geldiğini anlayınca arkamı döndüm ve arabaya doğru yöneldim. Eşim yapma ayıp olur dedi. Ama ben prensiplerine bağlı bir insanım. O sırada Kürşat Tüzman seslendi. Recep Bey yemek yemek istiyormuş. Kabul etmem dedim. Konuşmasının devamında Küçük AKP'nin kendisini Türk ordusunu pasifize etmek için bir kapı olarak gördüğünü söyledi. Veli Küçük belki dışarıdayken değil ama tutuklandıktan sonra kapı haline geldi. Küçük'ten başlayarak önce emekli sonra muvazzaf subaylar davanın sanığı oldu. Kısacası hakkında bir yargı kararı olmamasına rağmen kamuoyunda olağan şüpheli kabul edilen Veli Küçük yargılanmadan mahkum edildi. Her türlü eylem delil olmadan Küçük ile irtibatlandı. Bu şekilde dava meşrulaştırıldı. Tekrar briefing notlarına devam edelim. ABD'li diplomatlar Türk Polis Teşkilatı yöneticilerinin verdiği briefingde Ergenekon'un ABD karşıtı bir örgüt olduğunun altını çizmelerini şöyle yorumluyor. Ergenekon'un Batı ve ABD karşıtı mesajlarının altının çizilmesi, briefingin ABD hükümetinin kovuşturma çabasına doğrudan ya da dolaylı desteğini kazanma amacıyla tasarlandığını gösteriyor. Aynı belgede sanıkların karşı karşıya kaldığı uzun tutukluluk uygulamasından söz edildikten sonra Ergenekon davası savcısı Başbakan Erdoğan'la haftalık görüşmeler yaptığı haberleri de soruşturmanın arkasında siyasi güdüler olduğu iddialarına inandırıcılık katıyor, tespiti yapılıyor. Nihayetinde belki de Ergenekon davası üzerine verilen briefingi anlatan bu belge, Türk polisinin siyasi bir soruşturma yürüttüğünün farkında olduğunu ve kendisinin de oldukça siyasi davrandığını gösteriyor. 16. ayrımın sonu. Sayfa 253.